Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Richard S. Isaacson ve Christopher M. Ockner tarafından yazılan Alzheimer'ı önleme ve tedavi diyeti, Alzheimer hastalığı ile beslenme arasındaki ilişkiyi ele alan, uygulamaya dönük bir sağlık rehberidir. Kitap, Alzheimer'ın belirtileri, evreleri, risk etkenleri ve yaşa bağlı olağan unutkanlıktan farkı hakkında temel bir çerçeve sunar. Ardından karbonhidratların, yağların ve proteinlerin beyin işlevleriyle nasıl ilişkilendirilebileceğini inceler. Ana amaç, beslenmenin tek başına kesin bir tedavi olduğu iddiasını öne sürmek değildir. Bunun yerine, daha sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı seçimlerinin risk azaltmayla bilişsel sağlığı desteklemedeki yerini açıklar. 9 haftalık aşamalı plan, önerilen besinler, porsiyon rehberi, takviyeler ve menü fikirleriyle soyut bilgiyi günlük rutine taşımayı hedefler. Alzheimer tanısı almış kişilerin bakımını üstlenenler için de uyarlama önerileri içerir. Bu yönüyle kitap, nöroloji, beslenme bilimi ve bakım pratiğinin kesişiminde duran erişilebilir bir başvuru niteliği taşır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, Alzheimer belirtilerini sıradan yaşlanma unutkanlığından ayırmak. Kitabın başlangıç noktası, her unutkanlığın Alzheimer anlamına gelmediğini vurgulamaktır. Yaş ilerledikçe bazı bilgileri daha geç hatırlamak, zaman zaman isim unutmak veya dikkatin kısa süreli dağılması görülebilir. Buna karşılık Alzheimer, yalnızca bellekle sınırlı olmayan ve gündelik işlevleri giderek etkileyen nörodejeneratif bir hastalıktır. Kitap, belirtiler, risk etkenleri, tanı yaklaşımı ve hastalığın ilerleyişi üzerine bir giriş vererek okuyucunun beslenme önerilerini doğru bağlamda değerlendirmesini sağlar. Bu çerçeve önemlidir. Çünkü beslenme değişiklikleri tıbbi değerlendirme ya da tedavinin yerine geçmez. Özellikle belirgin bellek kaybı, planlama ve karar vermede zorlanma, günlük işleri sürdürmede güçlük veya davranış değişiklikleri söz konusu olduğunda profesyonel değerlendirme gerekir. Yazarların yaklaşımı, Alzheimer riskini değiştirebilen ve değiştirilemeyen unsurlar bakımından düşünmeye davet eder. Yaş ve aile öyküsü değiştirilemezken, vücut ağırlığı, kan şekeri dengesi, beslenme örüntüsü ve fiziksel hareket gibi alanlar üzerinde çalışılabilir. Böylece kitap, korkuya dayalı kesin vaatler yerine, bilişsel sağlığı etkileyebilecek etkenleri daha sistemli biçimde ele almayı amaçlar. İkinci olarak, fazla vücut yağı ve diyabetin beyin sağlığıyla bağlantısı, kitapta beslenmenin önemi. Özellikle fazla vücut yağı ve diyabet gibi metabolik sorunların Alzheimer ile ilişkisi üzerinden açıklanır. Bu vurgu, beyin sağlığını kalp, damarlar ve metabolizma sağlığından bağımsız görmeyen bir yaklaşımı temsil eder. Kan şekeri düzeninin bozulması, uzun vadede damar sağlığı ve genel metabolik işleyiş üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Fazla kilo da bu risklerin bir kısmıyla birlikte görülebildiğinden, yazarlar beslenme planını yalnızca hafızayı güçlendiren tekil gıdalar listesi olarak sunmaz. Asıl mesele günlük beslenme düzeninin bütünüdür. Kitap, karbonhidrat, yağ ve proteinlerin düşünme ve hatırlama süreçleriyle ilişkisini ele alırken, okuyucu işlenmiş ve dengesiz beslenmenin olası sonuçları üzerine düşünmeye yöneltir. Burada önemli bir sınırlama vardır. Alzheimer karmaşık bir hastalıktır ve tek bir besin, kilo hedefi ya da takviye ile önlenebileceği söylenemez. Buna rağmen kan şekeri, kilo, tansiyon ve fiziksel aktivite gibi değiştirilebilir alanlara dikkat etmek, genel sağlık bakımının anlamlı bir parçasıdır. Kitabın yararı, beyin sağlığı konusunu günlük metabolik tercihlerle somut biçimde ilişkilendirmesidir. Üçüncü olarak, 9 haftalık planla beslenme alışkanlıklarını aşamalı değiştirmek, eserin pratik omurgasını, beyin dostu besinleri ve beslenme stratejilerini aşamalı olarak eklemeyi amaçlayan 9 haftalık program oluşturur. Bu yapı, bütün alışkanlıkları bir gecede değiştirmeyi beklemek yerine uygulanabilir değişiklikleri sıraya koyar. Kitapta önerilen yiyecek listeleri, takviye bilgileri, porsiyon ölçüleri ve haftalık menü fikirleri yer alır. Bu araçların amacı, okuyucunun genel beslenme ilkelerini mutfak alışverişi, öğün planlaması ve porsiyon seçimi gibi gündelik kararlara çevirebilmesidir. Programlı yaklaşımın güçlü yanı, sağlıklı beslen gibi belirsiz bir tavsiyeyi uygulanabilir adımlara dönüştürmesidir. Bununla birlikte her beslenme planı kişisel sağlık durumuna göre değerlendirilmelidir. Diyabeti olan, böbrek hastalığı yaşayan kilo kaybı riski taşıyan veya düzenli ilaç kullanan kişiler için standart menüler uygun olmayabilir.
Türkiye'de de zeytinyağı, balık, kuru baklagiller, yoğurt, sebzeler ve mevsim meyveleri gibi ulaşılabilir seçenekler.
Doktor veya diyetisyen rehberliğinde dengeli bir düzenin parçası olabilir.
Kitabın planı katı ve evrensel bir reçete olarak değil, düzenli öğünler ve daha bilinçli seçimler geliştirmek için bir başlangıç çerçevesi olarak okunmalıdır.
Dördüncü olarak takviyeleri mucize çözüm değil, dikkatle değerlendirilmesi gereken destekler olarak ele almak kitap.
Bilişsel sağlığı destekleyebileceği düşünülen besin takviyelerine de yer verir.
Bu bölüm okuyucular için çekici olabilir çünkü takviyeler beslenme değişiminden daha kolay bir çözüm gibi algılanabilir.
Ancak kitabın genel beslenme programı içindeki mantık, takviyelerin dengeli beslenmenin yerine geçmemesidir.
Takviyeler özellikle yaşlı bireylerde veya birden fazla ilaç kullanan kişilerde kişisel sağlık koşulları dikkate alınarak değerlendirilmelidir.
Vitamin ve mineral eksiklikleri, yetersiz beslenme ya da emilim sorunları tıbbi inceleme gerektirebilir. Buna karşılık, bir ürünün beyin sağlığı iddiasıyla pazarlanması, onun Alzheimer'ı önlediği veya tedavi ettiği anlamına gelmez.
Kitabın bu konuyu programın daha geniş çerçevesine yerleştirmesi değerlidir.
Beyin sağlığı için beslenme, yeterli enerji ve protein alımı,
metabolik risklerin yönetimi, hareket, zihinsel etkinlik ve sosyal yaşam birbirinden kopuk başlıklar değildir. Okuyucu açısından en güvenli çıkarım.
Takviyeleri reklam iddialarına göre seçmek yerine doktor ve eczacıyla ilaç etkileşimlerini de konuşarak değerlendirmektir.
Özellikle Alzheimer tanısı bulunan kişilerin bakımında iştah azalması, çiğneme ve yutma güçlüğü gibi beslenmeyi etkileyen sorunlar da ayrıca önem taşır.
Son olarak egzersiz, hobiler ve bakım veren desteğini beslenme planına dahil etmek, kitap, bilişsel sağlığı yalnızca tabaktaki yiyeceklere indirgemez.
Egzersiz ve hobiler gibi yaşam tarzı seçimlerini de programın tamamlayıcı unsurları olarak ele alır.
Bu bütüncül çerçeve, Alzheimer riskinin ve hastalıkla yaşamın çok boyutlu niteliğiyle uyumludur.
Düzenli fiziksel hareket, genel kardiyovasküler ve metabolik sağlıkla bağlantılıdır.
Zihinsel olarak uğraştırıcı etkinlikler ile sosyal katılım da kişinin günlük yaşamını daha aktif ve anlamlı sürdürmesine yardımcı olabilir.
Kitap ayrıca Alzheimer tanısı almış kişilere programın nasıl uyarlanabileceği konusunda bakım verenlere öneriler sunar.
Bu bölüm önemlidir. Çünkü hastalık ilerledikçe alışveriş, yemek hazırlama, düzenli öğün yeme ve yeterli sıvı alma gibi günlük ihtiyaçlar zorlaşabilir.
Bakım verenin görevi yalnızca önerilen besinleri sunmak değildir.
Kişinin damak tadını, fiziksel kapasitesini, iştahını, güvenliğini ve tıbbi gereksinimlerini gözetmek gerekir.
Dolayısıyla kitap beslenme planını evdeki gerçek koşullara bağlamaya çalışır.
En makul uygulama,
küçük ve sürdürülebilir değişiklikleri aile düzenine yerleştirmek.
Tıbbi bakım ekibiyle iletişimde kalmak ve bakım sorumluluğunu tek bir kişinin omuzlarına bırakmamaktır.
Sonuç olarak Alzheimer'ı önleme ve tedavi diyeti.
Alzheimer hastalığından kaygı duyan yetişkinler, aile öyküsü bulunanlar, bilişsel sağlığını korumak isteyenler ve Alzheimer tanısı alan kişilerin bakım verenleri için yararlı bir başlangıç kaynağı olabilir. En çok faydayı.
Kitabı kesin sonuç vaat eden bir tedavi kitabı olarak değil, beslenme ve yaşam tarzı risklerini gözden geçirmeye yardımcı bir rehber olarak okuyanlar sağlar.
Okuyucu öğün düzeni, porsiyonlar, alışveriş tercihleri, fiziksel hareket ve günlük zihinsel etkinlikler konusunda daha somut bir plan geliştirebilir.
Bakım verenler ise hastalığın günlük beslenme ihtiyaçlarını nasıl değiştirebileceğine dair uygulanabilir bir bakış kazanabilir.
Kitabı benzerlerinden ayıran yön Alzheimer hakkında temel açıklamaları, karbonhidrat, yağ ve protein tartışmasını.
9 haftalık aşamalı planı ve bakım verenlere yönelik uyarlamaları aynı yapıda birleştirmesidir.
Yalnızca genel beyin dostu öneriler vermek yerine, önerilen besin listeleri, servis ölçüleri ve menü fikirleriyle uygulama tarafını güçlendirmeye çalışır.
Bununla birlikte kitap güncel tıbbi bakımın yerine konulmamalıdır.
Alzheimer'ın tanısı, ilaç tedavisi, eşlik eden hastalıklar, istemsiz kilo kaybı ve takviye kullanımı hekim gözetimi gerektirir.
Eserin kalıcı değeri, beslenmeyi tek çözüm saymadan, beyin sağlığını, metabolik sağlık, hareket, günlük rutin ve bakım koşullarıyla birlikte ele almasıdır.
Destek olmak isterseniz Richard Esais'ın MD kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz.
Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.